Ayrım 8, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 88. 14. kısım. Saatler gecenin 3'ünü gösteriyordu. Ay Angel Körfezi'nin üstüne bir uçtan diğer uca kaplamış olan dondurucu sis bulutlarının ardından hızla sıvışıyordu. Açık mavi iç dolumu ve balıkçı yaka kalın bir kazak giymiş bir adam yazlık evden 100 metre kadar ileride lacivert renkli Bronco marka bir arabanın içinde oturuyordu. Evi karanlığı limon yeşili floresan bir ışıkla renklendiren güçlü gece görüşlü bir dürbünle izliyordu. Kate Moran perdeleri çekip ışığı kapatana kadar izlemesini sürdürdü. Evin içi kararınca da dürbünü indirdi. El freninin arka tarafındaki bozuk para kutusundan bir anahtar takımı çıkardı. Anahtarları eline aldı. Bunlar Kate Moran'ın yazlık evinin anahtarlarının alarm kod etiketli kopyalarıydılar. Moran kodu hiç değiştirmemişti ama Angel Körfezi hırsızlık riskinin olduğu en yakın büyük şehirden fersah fersah uzaklıkta bir yerdeydi. Ve burada oturanlar kapılarını kilitlemeye bile gerek görmeyen insanlardı. Bu adam da istediğinde yazlık eve girebilirdi. Zaten yazlık eve girmiş, evin içini dolaşmış, kadının parfümünü koklamıştı. Kadının özel eşyaları arasından gereksinimi olanları almış, hatta sırf eğlence olsun diye ince dantelli külotlarından bir tanesini de canı almak istemiş ama cinsel arzularını kontrol altında tutmuştu. Planını berbat etme niyetinde değildi. Eşyaları Moran yazlık evden çıktıktan sonra yerlerine koyacaktı. Ama bu gece başka bir işi vardı. En ince ayrıntısına kadar planlanmış cinayetlerdi bunlar. Ama tam o sırada planlarında yer almayan bir şey oldu. Mavi mavi yanıp sönen ışığıyla bir polis arabasının arkasında durduğunu görünce kalbi yerinden fırlayıverecekmiş gibi çarptı. Siren sesi duyuldu ve kapandı. Dürbünü hemen koltuğun altına sakladı ve cep telefonunu eline aldı. Polisler el fenerlerini adamın yüzüne tuttular. Adam da bunun üzerine bronkosundan inmeye karar verdi ve polisleri eliyle dostça selamladı. Polislerden biri mavi beyaz polis arabasından indi. Elinde el feneri, diğer eli gerekli olduğu an çekebilmek üzere silahının üzerinde ona doğru yaklaştı. ''İyi akşamlar beyefendi. Neden burada park ettiğinizi sorabilir miyim?'' Adam gülümsedi ve elindeki cep telefonunu gösterdi. ''Cep telefonu kullanmak için arabayı kenara çekmiştim. Sürerken cep telefonuyla konuşup kendimi tehlikeye atmak istemedim. Konuşsaydım zannederim yasaları da çiğnemiş olurdum.'' ''Çok iyi yapmışsınız beyefendi.'' Polis el fenerini adamın yüzüne tuttu, ardından da arabaya tekrar adamın yüzüne çevirmeden önce ''Ehliyetiniz yanınızda mı?'' diye sordu. ''Cebimde.'' ''Bir bakayım efendim.'' Tabii, adam cebinden sahte bir ehliyet çıkarıp polise uzattı. Kararını vermişti. Eğer polisler ondan şüphelenirlerse ikisini de öldürecekti. Çok da yazık olacaktı. Çünkü bu durumda bütün planları suya düşecekti. Ama başka çaresi de yoktu. Polis resmi inceli, ardından el fenerini tekrar adamın yüzüne tuttu ve ehliyeti adama geri verdi. ''Teşekkür ederim efendim.'' ''Rica ederim.'' Memur tereddüt etti, sanki bir şeyden emin değil gibiydi. ''Hey, seni birine benzettim. Sen buralardan mısın?'' ''Hiç sanmıyorum, buraya eski bir dostumu ziyarete gelmiştim.'' ''Kate Moran'ı, kendisi FBI ajanıdır. Bilmem tanıyor musunuz?'' Polis kafasını ''evet tanıyorum'' anlamında salladı. ''Onu şahsen tanımıyorum ama kim olduğunu biliyorum.'' Dönüp yazlık eve doğru baktı, sonra tekrar adama doğru döndü. ''Hey, ben seni birine benzetiyorum ama kime benzediğini bir türlü hatırlayamıyorum. Sen buralardan bir yerden olmadığına emin misin?'' ''Ben Washington'danım.'' ''Eğer oraya gidiyorsan o zaman çok dikkatli sür. Bu gece bazı yollarda aşırı buzlanma var.'' Polisin yüzünde hala tereddütlü bir ifade vardı. Başını iki yana sallayıp duruyordu. ''Yemin ederim ben seni bir yerlerde gördüm.'' Adam gülümsedi. ''Hey, insan insana benzer ya. Ayrıca uyarı için de teşekkür ederim.'' Ucuz atlatmıştı, şimdi terliyordu. Polis haklıydı, onu daha önce görmüştü. Ama salak herif nerede gördüğünü bir türlü hatırlayamamıştı. Tabii hiç hatırlayamaması daha iyi olurdu. Bronco'yu çalıştırdı, Washington'ın kuzeyine doğru yarım saat sürecek bir yolculuğa çıktı. 270'den döndü derken Rockville'de bir karavan park yerine geldi. Yoldayken bir mola yerinde durmuş, ihtiyacı olan her şeyi almıştı. Sonra sahte plakalarını taktı, kadın peruğunu başına geçirdi ve kadın giysileri giydi. Karavan parkına çok yavaş bir hızla girdi. Eski bir Sun Cruiser karavanın yanında durdu. Karavanın yan tarafındaki posta kutusundaki ismi okudu. All Flies. Karavandan televizyonun mavi gri ışığı geliyordu. Evet, Flies içerideydi. Üstelik komşu karavanların ışıkları da yanmıyordu. Koltuğunun arkasına uzandı ve bir bez sırt çantası çıkardı. Bu çantanın içinde ince bir Maglite marka el feneri, bir rulo gri plastik ambalaj bandı ve tırtıklı kasap bıçağı vardı. Fermuarlı ceplerden birini açtı ve kısa bir plastik şırınga ile iki ampul saf benzodiazepin sıvı çıkardı. Şırınganın pistonunu çekerek ampullerden birinin içindeki sıvıyı şırınganın deposuna doldurdu. Sonra da şırıngayı cebine koydu. Bronco'dan inmeden önce ayakkabılarına galoş takıp suni deriden siyah eldivenler giydi. Sonra karavanın ön tarafına dolandı ve kapıyı hafifçe çaldı. Birkaç saniye geçti, perde kıpırdadı, derken bir adam kapıya geldi. Tıraşsızdı, sersemlemiş bir hali vardı. Sanki televizyon seyrederken uyuyakalmış gibiydi. Üstüne kirli bir hırka ve pijamasının altını giymişti. Kapısını çalan ziyaretçiye baktı ve bakar bakmaz da ağzı bir karış açık kaldı. Sanki karşısında bir ceset görmüştü. ''Tanrım, beni tanımış olmandan çok etkilendim Otis.'' Üstelik bu kıyafetime rağmen aferin sana. Nasıl yani? Hem sen ne yapıyorsun o kıyafetlerle? Ben seni öldün sanmıştım. Ziyaretçi sırıttı ve karavandan ağlamaklı bir ses duyar gibi oldu. Artık ölü değilim Otis. Kızın hala yanında mı? Yatakta uyuyor mu? Adı Otis olan adam endişeleri ver. Çek, çek git buradan manyak herif. Kapıyı kapatmaya çalıştı ama ziyaretçi ayağını sıkıca kapıya dayamıştı. İnsan eski dostlarına böyle mi davranır Otis? Otis'in yüzüne hem şaşkınlık hem de korku bürüdü. Anlamadım ki, sen nasıl oldu da dirildin? Anlamana gerek yok pis moron. Amortisman süresi diye bir şey vardır. Ziyaretçi adamın göğsüne şırıngayı batırdı. Adam sersemleyerek geriye doğru bir adım attı ve boş bir çuval gibi yere yığıldı. Ziyaretçi karavanın içine girdi ve girer girmez bir Alman çoban köpeğinin kanepede yattığını gördü. Hayvan kulaklarını havaya dikmiş, ağzını da hırdamaya hazır bir şekilde açmıştı. Ziyaretçi parmaklarını çıtlattı, köpeğe şirin gözükmeye çalıştı. Ama hayvan yine hırladı ve dört ayağı üzerine dikildi. Ziyaretçi hayvana şans tanımadı, kasap bıçağını köpeğin boynuna daldırdı. Hayvan acı dolu bir ses çıkararak olduğu yere yığıldı. Ziyaretçi yürümeye devam etti ve kızın yatak odasına girdi. Eski halı adamın ayak seslerini boğuyordu. Çok tatlı dedi içinden. Kızın sarı saçları yastığın üzerine yayılmıştı. 14 yaşında pembe geceliği de şirin bir kızdı. Şırınganın içi yarı yarıya benzoyla doluydu. Adam şırıngayı kızın koluna batırırken bağırmaması için öbür eliyle kızın ağzını kapattı. Ama kız tepki veremedi. Tek yaptığı şey biraz mırıldanmak oldu derken birkaç saniyede kas katı kesildi. Baygın bedenleri Bronco'ya taşımak ziyaretçinin 3 dakikasını aldı. Kızı ve babasını aracın arka tarafına koyar koymaz ikisini de iplerle sıkı sıkı bağlayıp ağızlarını ambalaj bandıyla bantladı, kapıları kilitledi. Yan taraftaki karavanlardan birinin ışığının yandığını gördü. Perdenin kıpırdadığını fark edince sırıttı. Tam istediği gibiydi. Gürültücü komşuları çok severdi. Zaten onun istediği de bundan başka bir şey değildi. Kendi kendine konuşuyordu derken sesi, kadın sesi perdesine çıktı. Karavana doğru kadınsı bir sesle daha önceden planlamış olduğu sözleri söyledi. Sözlerine bir de işte ben adamı böyle yaparım gibi bir ilave de yaptı. Sonra da Bronco'suna bindi. Elinde olmadan kendi kendine pis pis sırıttı. Her şey planladığı gibi gitmişti. Kontak anahtarını çevirdi. Yavaşça karavan parkından çıkarken kısa farlarını yaktı. Kendini müthiş iyi hissediyordu. Öldürmek cap canlı olduğunu hissetmesini sağlamıştı. Sanki bir insanın yaşamını almakla kendi varlığına can katıyor gibiydi. Bütün bunlar şeytanın işinin parçalarıydılar. Toplamına çok kısa bir süre sonra iki daha eklenecekti. Tabii bu arada sırada bekleyen sürüsüyle kurban vardı. Şeytanın müridi tekrar iş başındaydı. İkinci bölüm, 15. kısım. Cep telefonumun ziliyle uyandım. Gözlerimi kısarak komodinin üzerindeki saate baktım. Saat 15'ti. 12 saat uyumaktan kendimi sersem gibi hissediyordum. Yorgunluktan bitkin düşmüştüm. Adeta pestilim çıkmıştı. Telefonu el yordamıyla ararken az kalsın gece lambasını yere devirecektim. Derken Lou Raines'in sesini işittim. ''Hey, bir şeyin yok ya Kate, gazeteleri okumadın mı bu saate kadar?'' diye sordu boğuk bir sesle. Benim bir şey dememi beklemeden. Arka taraftan gelen seslerden Lou'nun Washington'da adliye meydanı yakınlarındaki yönetim bürosunda masasında olduğunu düşündüm. Onu gözümde ofisinin bir ucundan öteki ucuna volta atarken canlandırdım. Cep telefonunu kulağına yapıştırmış, kamburlaşmış sırtı yüzünden bezgin, yaşlı bir baykuşu andıran görünüşü, burnunun üzerine konmuş siyah çerçeveli, bifokal çerçeveli gözlüğüyle bir o uca bir bu uca gidip geliyordu. Gözlerimi ovuşturup sabahlığımı üstüme geçirdim. ''Uyuyup kalmışım Lou, senin telefonunla uyandım.'' O zaman gözünü aç bakalım. Bugünkü gazetelerin manşetlerinden bir derleme yaptım senin için. Belki okumamı istersin. Richmond Times Dispatch gazetesinde manşet şu. Seri katil psikiyatrist idam edildi. Bence birazcık yumuşak olmuş. Washington Post'un manşeti de pek güzel sayılmaz. Mağara katili öldü. Ama benim en hoşuma giden yazı Charlottesville Daily Progress'te çıkmış. Charlotte Wilkes'teki arkadaşlar sağ olsunlar, böyle saçmalamamışlar. Şeytanın müridi cehenneme gönderildi demişler. Bence güzel ya sence? Gayet güzel olmuş. Yazlık evin penceresinden dışarıya baktım. Birkaç saat sonra hava yeniden kararacak olsa da Angel Körfezi'nin ötesinde Potomac'ın buz gibi sularının üzerinde serin bir kış güneşi parıldadı. Lou'nun söylediklerini duymuştum ama geçmişi geride bırakmaya kararlıydım. Tabii bu da kafamda Konstantin Gamal'la ilgili ne var ne yoksa her şeyi silip atmak için var gücümle çaba göstereceğim anlamına geliyordu. Gazete manşetlerini unutmayı denedim. ''Sen iyi misin?'' diye sordu Lou. ''Biraz yorgunum galiba. Peki ya sen nasılsın?'' ''Pisliği idam ettiklerinden beri kendimi canavar gibi hissediyorum. Sen neredesin?'' ''Angel Körfezi'nde.'' ''Zannederim dün gece senin için zor oldu ha. Yoksa Greensville'e giderken destek olsun diye ben de mi seninle gelseydim?'' Karısının menopoz sıkıntıları başladığından beri Lou günde 18 saat bıkıp usanmadan çalışma alışkanlığı edinmişti. Ben de adamcağız bir gece dinlensin bari diyerek Greensville'e yalnız gitme konusunda ısrarcı davranmıştım. ''Çok önemli değil Lou. Sonuç itibariyle iyi bir gün geçirdim sayılır. Şu anda yapmak istediğim tek şey her şeyi yeniden başlamak. İşte zaten işin en zor tarafı da bu.'' Derin bir nefes aldım, yavaş yavaş verdim. Terliklerimi sürüyerek mutfağa gittim ve kahve makinesini Costa Rican Gold'la doldurdum. ''Ama infazın çok eğlenceli bir şey olduğunu da söyleyemem.'' Lou'nun içini çektiğini işittim. ''İşte zaten ben de seni bundan dolayı arıyorum. Dün geceyle ilgili bir takım şeyler duydum. Bir de birinci elden dinleyebilir miyim?'' Lou'ya Gamal'ın inkarından, iki başka cinayeti kabullenmesinden ve üstüme korkunç bir şekilde saldırmasından bahsettim. Ama bana yapmış olduğu o tüyler ürpertici tehdidi söylemedim. Çünkü söylersem durumu kafa karıştırıcı bir hale getirebileceğimi düşündüm. ''Aman Tanrım'' dedi Lou, ''anladığım kadarıyla dün gece epey eğlenceli geçmiş. Sen nasıl oldun?''
''Isırık izlerinin dışında iyi sayılırım.''
''Bence cezaevi müdürü dava açarsan diye korkudan altına etmiştir. Onun seni Gamal'la asla yalnız bırakmaması gerekirdi.''
''Benim kararımdı ve doğrusunu söylemek gerekirse Clay de böyle bir şeyi gönülsüzce kabul etmişti.'' Ama benim de fazla bir seçeneğim yoktu. Gamal bunu ön koşul olarak koymuştu.
Lou, peki Chinatown metrosu cinayetleri konusunda sana gerçeği söylediğini düşünüyor musun?
Emin olamıyorum. Onun David ile Meghan'ı öldürdüğünden eminim. Bu konuda en ufak bir şüphem yok. Çünkü aynı gün içinde iki farklı yerde cinayet işleyebilecek biri o.
Sana katılıyorum diye yanıtladı Lou. Metropolitan polis örgütüyle iletişime geçmeye ve onlara bu iddiayı araştıracağımızı söylemeye karar verdim. FBI'ın bu vakada öncelikle yetki sahibi olarak görülmesi bir sorun olmamalı.
Gamal 6 farklı eyalette cinayetler işlemişti ve ikinci çifte cinayetinden sonra, yani bundan 7,5 yıl kadar önce, katilin yakalanması için Amerika'nın bütün eyaletlerinde çalışmalar başlatılmıştı. Bu işe en çabuk ne zaman el atabiliriz diye sordum.
Lou neşesiz bir ses tonuyla, galiba hemen işe koyulmamız gerekiyor, sanki başımızda yeterince iş yokmuş gibi. Pisliğin mezarında daha ölüsü soğumadı ama canımızı sıkmaya devam ediyor. Başımıza nasıl bela olacağını çok iyi biliyormuş.
Mezarından başımıza dert olmaya devam etmesinde bir sakınca yok bence.
O gün benim izin günümdü ama izinde de olsam arabama atlayıp Washington'a gidebileceğimi, Chinatown metrosundaki soruşturmaya katılabileceğimi söyledim. Çünkü bütün işi Lou'nun omzuna yıkılmasını istemiyordum.
Ama o kararlıydı. Buraya falan gelemezsin sen. Biz burada her şeyi güzel güzel hallediyoruz. Ben seni sadece nasılsın bir hatırını sorayım diye aradım. Zaten buradaki arkadaşlar da seni merak ediyorlardı. Hepimiz senin dün gece büyük bir badire atlattığını biliyoruz.
Tanrı'ya şükür bu dertten de kurtulduk.
Aslında doğrusunu söylemek gerekirse ben senin bir süre dinlenmeni istiyorum. Bu dava için çok ter döktün. Artık dinlenmeye ihtiyacım var. Benim sana birkaç haftalık ücretli izin vermem gerektiğini düşünüyorum.
Ama biliyorum ben ne dersem diyeyim sen iznini 3 güne indirmek için benimle pazarlığa oturacaksın. Hafta sonunda izinli olduğunu biliyorum ama ben seninle önümüzdeki perşembe günü görüşelim derim.
Lou, ciddi söylüyorum izne falan gerek yok.
Ben metro soruşturması için başka birini görevlendiriyorum. Ve cevap olarak da olmaz lafını duymak istemiyorum. Bu bir emir. Önümüzdeki perşembeye kadar istirahattesin. Ve bu konuda benimle pazarlığa girmen yasaklanmıştır. Anlaşıldı mı?
Lou'nun benimle bu kadar ilgilenmesi beni duygulandırmıştı. Biliyor musun, gözümde çok anaç biri olarak canlanıverdin. Acaba bu adam karısının hormon ilaçlarından falan mı yutuyor diye düşünmeye başladım.
Sırrımı çözdün hem de günde 2 kere. Ben de zaten diyorum ki memelerim de büyüsün. Bak o zaman ofistekiler haftalık ilerleme toplantıları nasıl canla başla katılıyorlar.
Tamam Lou ama tek şartın var. Eğer canım sıkılırsa kalkıp hemen gelirim.
Hiç şansın yok Mitchell.
Peki ya metroda bir şey ortaya çıkarsa ne olacak?
Ben seni ararım. Ayrıca halini hatırını sormak için seni zaten arayacağım. Şimdilik bu metro olayı ile Gamal'ın itirafını kendimize saklayacağız. Basını uzak tutacağız. Hani aptal durumuna falan düşmeyelim diye diyorum. Ama hadi sen şimdi kalk benim için şöyle birkaç gün bir yerlerde bir hava alıp gel. İçimden bir ses küçük bir değişikliğin sana iyi geleceğini söylüyor.
Sen çok tatlı bir adamsın Lou.
Bunu başkalarına söyle de seni işten atayım. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Sen buraya döndüğünde senin yanına yeni bir arkadaş vereceğim.
Yeni arkadaş mı?
Lou sana daha önceden bahsetmemiş miydim dedi.
Hayır bahsetmedin.
Ya bak bu çok sık olmaya başladı bende. Doktora gidip Alzheimer mı oldum diye sorayım mı acaba diyorum diye yanıtladı Lou.
Demek sonunda geçen yıl bizi terk edip giden Galvin'in yerine bir başkasını tayin edebildiler. Bu arkadaş benim tanıdığım biri mi acaba? Yoksa yine baş belasının tekini mi başıma kakalamaya çalışıyorlar?
Lou, kendisi iyi bir ajandır Kate dedi. Adı Joseph Cooper, zaten sen de öğreneceksin. Buraya New York yönetim bürosundan tayin edildi. Ama sen buraya döndüğünde bütün ayrıntıları anlatacağım. Baksana beni öteki telefondan arıyorlar. Ben kapatıyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
Hat kapandı. Lou gitmişti ve ben yine tek başınaydım. 2 tane daha Gamal cinayeti ortaya çıkmamasını, son dakikada yaptığı itirafın iğrenç bir tertip olarak kalmasını diledim. Ancak kafama takılan bir şey vardı. İnfaz edilmeyi bekleyen sanki Gamal değil de benmişim gibi bir hisse kapılmıştım.
Bu duygunun nedenini de bir türlü çözemiyordum. Gözlerimi yumdum. Kafamda dolanan bu soruya bir yanıt bulmaya çalıştım. Ama bulamadım. Acı feryatlar içinde suya dalan martıların çıkardığı sesleri dinledim. Gözlerimi açtığımda ne yapacağımı artık çok iyi biliyordum. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 99.